Ayrım 8, sayfa 95. Devran açıyor taksimetreyi, başlıyor sürmeye. İnsanlık hallerini merak etmeyi bırakalı çok oldu ama kadının dikiz aynasına yansıyan yüzündeki gariplik yine de dikkatini çekiyor. İyi misiniz? Bu saatte açık yer var mıdır? Açık derken içki satan, bira falan da olur. Burası Ortaköy değil, diyerek gülümsüyor Devran. Öyle her saat açık yer bulunmaz. Şimdi ne yapacağım? Acil mi? Acil, diyor Stare, titreyen elleriyle sigarasını yakarken. Devran aynadan kadına bakmayı bırakıp vites kutusunun yanında duran küllüğü arkaya uzatıyor. Anladım. O zaman bul bir yer. Düşünüyor adam. Sonra cebinden eski bir Nokia çıkarıp tuşluyor. Birisiyle Kürtçe konuşuyor. Sesindeki ciddiyet yetiyor Stare'yi korkutmaya. Yabancı, aydınlatılmamış bir şehrin dilini bilmediği derinliklerine ilerliyorlar. Şoför arkadaşlarıyla onu hangi dağa kaldıracağını tartışmıyor inşallah. Ne oldu? Kiminle konuştun? Bir arkadaş, diyor Devran ve sapı veriyor sokakların en karanlık olanına. Acısız bir ölüm. Artık tek arzusu bu Stare'nin. Bir tarlada bulduklarında cesedinin nasıl görüneceğini ya da gazetelerin ne yazacağını umursamıyor. İstiyor ki canını fazla yakmasınlar, eğlenceye uzatmasınlar. Ay ışığındaki taksi enkaz dolu sokaklara dalıp çıktıkça hissettiği pişmanlıktan öte şehirler arasındaki benzerliğe üzülüyor. İçi de bu şehir gibi enkazla dolu. Enkaz içinde, enkaz içinde, enkaz. Enkaz içinde, enkaz içinde. Bir de bakıyor aydınlık bir dört yol ağızda. Prefabrik kulübenin önünde üç taksi. Şoför park ediyor yanlarına, inip durağa giriyor. Solgun floresan ışığının altında iki adam tavla oynuyor. Sokak lambaları çalıştığından mı ne, şehre daha çok, cinayet mahalline daha az benzeyen bir yer. Etraftakiler bakkal, manav, beyaz eşya, bayi gibi normal şeyler. Devran elinde siyah bir poşetle çıkıyor kulübeden. Poşetin içindeki iki kutu birayı görünce Stare çocuk gibi sevinecek. Bu saatte bunları bulabildim. Mayalandırılmış arpa suyu insan vücuduna akarken çıkan ritmik ses arabayı 10 saniye boyunca dolduruyor. Sonra Stare kutuya minnetle bakıyor. Sanki teneke değil, masallardaki elmas. Uğruna yüzü yaralı bir yabancıyla karanlığın kalbine inilen. "Pardon, sormadım," diyor adamın kendisine baktığını görünce. Yandaki taksiye yaslanmış Devran izmariti yere atıyor. "Ben içmem. Hadi otele götür beni." Ezan okunurken nehir boyunca ilerliyor taksi. Stare bir sigara yakmış, nehrin diğer tarafından sabah rüzgarıyla sallanan otlara bakıyor. Güzel bir Haziran sabahı. Teypteki Kürtçe şarkı kulağa hoş. Taksiyi dolduran tarçın kokusu tatlı. "Ne diyor?" Şoför cevap vermiyor. Karşı yönden gelen kamyonun far ışığında yara izi daha da derinleşiyor. "Kim bilir ne düşünüyorsun şu an hakkımda. Bu yüzden mi ara verdin?" "Beni kimse istemediği için işsizdim. Aslına bakarsan iki yıldır gelen ilk iş bu. Rolün ne? Ağının beslemesi. İyiymiş. Bir alkolüye çok bile. Alkolik değilsin," diyor Devran. Stare asabi bir kahkaha atıyor. "Ne dedin? Sen alkolik değilsin. Bak bak bak. Ya neyim?" Şoför yine sessiz, Stare cebindeki kartı çıkartıp adamın adına bakıyor. "Alkolik değilsem neyim be Devran?" Yanlarından bir jandarma jipi ve minibüs geçiyor. Stare tam cevap almaktan umudunu kesmişken Devran konuşuyor. "Dağlar her şeyin sahibidir. O kadar çok şey bilirler ki söze nereden başlayacaklarını bilemezler." "Efendim? Şarkının ne dediğini sormuştun ya." Şehrin tek meydanı ve otelin uçan daireye benzeyen tuhaf ışıkları uzaktan göründü artık. "İyiymiş," diyor Stare. "Neyse, müsait bir yerde rica edeyim şoför bey." Konsiyerj ortalarda görünmüyor. Daha iyi, bu saatte meraklı bakışlara maruz kalmaz. Parayı uzatırken şoförle aynada göz göze geliyor yine. Teşekkür ederim Devran Bey. Üstü de biralar için. Bu geceden kimseye bahsetmezseniz sevinirim. Firar ettiğimi patron duyarsa yanarım. Devran parayı almıyor, konuşmuyor, başını eğmiş gaz pedalına bakıyor sadece. Teypteki Kürtçe şarkı yerini sessizliğe bıraktı. Uzaktan sabah kuşlarının uğultusu. Parayı alır mısınız? Sitare huylandı sessizlikten. Parayı koltuğa bırakıp inecek ama birden bir güç tarafından arka cama fırlatılıyor. Ne olduğunu anlayamadan bu sefer öne savrulup koltukların arasındaki boşluğa düşüyor. Motordan gelen sesi duyup kendisini savuran gücün hareketin ivmesi olduğunu anlıyor. Stare arabadan inmeden adam gaza bastı. Ne yapıyorsun sen? Araba patinaj yaparak sapıyor tenha caddeden. Başlıyor nehir kıyısında tam gaz gitmeye. Stare arka koltukta doğrulmaya çalışıyor. Dursana be, manyak mısın? Çoğu kadın gibi onun da bir gün kaçırılırsa neler hissedeceğini tahmin etmeye çalışmışlığı var. Buysa hayalindekinden de korkunç. Düşünmeye çalışıyor. Bu hızla giderken adamla boğuşmak beraber ölmek demek. Ama şu anda o da saldıramaz. Irzına geçmeye o kadar meraklıysa er geç yavaşlamak zorunda. O zaman şok tabancası işe yarayabilir. Çantasını karıştırıyor ama bulamıyor ki aleti. Yalvarırım durdur şu arabayı. Korkuyorum. Direksiyondaki duyan bir insan değil artık. Hedefe kilitlenmiş bir robot. Konuşmanın imkansızlığını anlayınca camı açıyor Stare. İmdat! Adam kaçırıyorlar. Çığlıklarını duyacak kimse yok. İnsanlık dünyadan bir gecede yok olmuş. Herkesi taksi şoförü kılığındaki uzaylılar kaçırmış. Fırtına gibi geçiyorlar evlerin, dükkanların, camilerin önünden. Yardım edin, kimse yok mu? Yavaşlayacağı anı beklemeye başlıyor. O zaman kapıyı açıp atlayacak. Şansı yaver giderse kolu bacağı kırılır. Belki de başını bir taşa vurup ölür. İki ihtimalde tecavüze uğrayıp katledilmekten iyi. Kaldı ki herif tek başına olmayabilir. Muhtemelen kendisi gibi aç kurtların beklediği yere götürüyor Stare'yi. Kahvaltı niyetine. Gözlerini kapatıyor ve bekliyor hayatının önünden film şeridi gibi geçmesini. Şöyle sakin, festival filmi tadında bir şey. Ama olmuyor, ne fiyasko. En güzel yıllarını kamera karşısında geçirmiş, çocukluğu ve gençliği yönetmenler tarafından kaydedilmiş birisi bile ölürken film şeridi görmüyorsa kimse görmüyor demektir. Açıyor gözlerini, şafağın kızıla boyadığı bir çayır. Takris düzeltme. Taksi toprak yolda gittikçe yavaşlamakta. Çekiyor kolunu ama açılmıyor kapı. Çocuk kilidi. Allah belanı versin. Umudunu kaybetmenin dehşetini yaşarken taksi duruveriyor. Bu sefer fren yüzünden savruluyor Stare. Can havliyle asıldığı kapı açılıyor, tekmeleyerek itiyor, emekleyerek çıkıyor arabadan. Şafağa doğru koşmaya başlıyor. Nereye? Hiçbir fikri yok. Yeter ki otların arasından başka yaratık çıkmasın. 100 metre sonra bir gariplik hissediyor. Bir de bakıyor, taksici arabaya yaslanmış, gülüyor kendine. İçinde öfkenin kabardığını hissediyor. Dönüp gerisin geri yürümeye, derken koşmaya başlıyor. Şoför merakla bakıyor üzerine kamikaze gibi gelen kadına. Stare geçiriyor yumruğunu adamın çenesine. Gafil avlanan Devran sendeliyor, arabaya tutunuyor. Manyak herif. Bir yumruk daha sallıyor ama adam artık hazırlıklı. Stare'yi iki elinden yakalıyor. Tekme yememek için kendisine çekip dizleriyle zapt ediyor kadının bacaklarını. Burun buruna itişiyorlar. Havada sabah rüzgarına karışan yabani yaz yaseminlerinin kokusu. Hasta mısın, cevap versene. Ayıldım bakıyorum. Sana ne? Alkolik olsan ya bayılmıştın ya da kriz geçiriyordun. Seni nehre atsam ayılamazdın. Stare 20 santim yakınındaki kapkara gözleri tıslıyor. Ne diyorsun lan sen? Polis çağırırsam görürsün. Diyorum ki gayet sağlıklı görünüyorsun. Yeme beni. Kadının mecali kalmadı. Düşüyor omuzları. Adamın pençeleri gevşeyince kolları serbest kalıyor. Devran gülümsüyor. Stare kendisini öldürecek yabancının gülüşündeki nicedir özlediği şeyi görüyor. hesapsızlığı, şeffaf, kendisini cömertçe sunan bir gülüş. Hayattan ne karşılık alacağı umurunda değil, yara izinde çocuksu bir ifade. Haklısın diyelim diyor kadın. Neyi değiştirir? Dermanı yanlış yerde aradığını. Sitare biniyor taksiye, çat diye kapıyor kapıyı, camı indiriyor. Polis çağırmadan geri götür beni. Devran söndürüyor sigarasını, geçiyor direksiyona. Sabah namazından dönen birkaç köylü çayırın kenarındaki taksiyi meraksız gözlerle süzüyor. Uzaktan köpek havlamaları, şehir gönülsüz de olsa yeni bir güne başlamakta. Yavaş sür. Konuşmadan varıyorlar otele. Artık teyp de kapalı olduğundan sadece motorun aheste bınlaması. Stare elini çantaya atınca Devran gülüyor. Parayı verdin ya. Bu herif kendini ne sanıyor? Neden böyle manyaklar hep Stare'yi buluyor? Şimdi polis çağırsa kim ne diyebilir? Ama çekime birkaç saat kaldı. Bir an önce odasına çıkıp zıbarması gerek. Taksinin kapısını nasıl çarptıysa artık konsiyerj koşarak çıkıyor. Stare asker adımlarıyla giriyor otele. Devran ise küçük bir kız görüyor. Asansöre binmeden dönüp taksi gitti mi diye bakan. Gitmediğini görünce hem şaşıran hem de kendini tuhaf hisseden. Aklı da gönlü gibi karışık, yalnız bir çocuk. İyi uykular diyor arabayı tekrar çalıştırmadan. Seni harbiden çok yormuşlar. 9. Korhan Abay merdivenlerin tepesindedir. Karşıdan gelen takip ışığı tarafından aydınlatılmıştır. Smokini ve nostaljik şuhare mikrofonuyla çok şıktır. Alkış sesleri ve parparlı müzik duyulmakta. Ünlü sunucunun başına rengarenk konfetiler yağmaktadır. Sahnenin aşağısı şimdilik karanlık biraz. Basamakları inmeye başlar, müziğe uygun adımlarla dans edercesine ışık tarafından takip edilerek diğer takip ışığı sahnenin önündeki çocuğu aydınlatır. Miço gibi giyinmiştir. Önünde aynı nostaljik mikrofonun küçüğünden Korhan Abay gülümseyerek yaklaşır, kızın başını okşar. Değerli izleyiciler, izninizle yıldızımıza bir şey sormak istiyorum. Sevgili Stare, herkes tarafından bu kadar sevilmek nasıl bir şey? Çocuk yapıştırır cevabı, süper bir şey. Yine alkış tufanı, yine parparlı müzik, ışıklar, Korhan Abay elini kaldırıp sakinleştirene kadar duymayacaklar. Dönüp göz kırpar çocuğa. Peki sen en çok kimi seviyorsun? Çocuk parmağını ağzına götürüp düşünmeye başlar. Sunucu cevabı bilmekte ama sabırlı bir tebessümle beklemektedir. Sonra aniden parmağıyla salondaki bir noktayı gösterir kız. İşte onu. Biri hariç koltuklar boştur. Salonda sadece Stare. 30'larının ortasında besleme dudu kostümüyle oturuyor. Alkış sesleri hoparlörden geliyor, müzik ve kahkahalarda. Harikasın der Korhan. Alkışlar sana. Müzik coşar, konfetiler sağanağa dönüşür, sahne ışıkları çılgınca yanıp söner. Çocuk diker bakışlarını salondaki tek seyirciye, gülümseyerek bakar. Aynı anda bir atmaca belirir salonda. Seyirci koltuğundaki Stare'nin üstünde daireler çizmeye başlar. Kadın dayanamayıp kalkar yerinden. Salondan kaçarcasına çıkar. Atmaca o gittikten sonra da uçmaya devam edecek. Stare otel odasında açıyor gözlerini. Nerede olduğunu hatırlayınca başucundaki cep telefonuna uzanıyor. Geç kalıyorum. Yarım saat sonra konakta Dudu'nun giysilerine ve kişiliğine bürünmüş halde. Dizinin esas oğlanı ayna karşısında tripten tribe girerken kapıyı tıklatacak, elinde mektupla odaya süzülecek. Esas oğlan mektubu okuyunca gözyaşlarına boğulmalı. Hayır, olamaz. Aynayı yumruklayıp kırıyor. Stare hiç ses etmeden üzgün bir yüzle durmaktadır. Bunları önündeki reji monitöründen izleyen yönetmen bağırıyor sonunda. Kestik, tamamdır, ötekini çekelim. Dizi setinde çekimler pek tekrarlanmaz. 3-5 günde sinema filmi uzunluğunda bir bölümün yazılması, oynanması, çekilmesi ve montajlanması gerekir. Maksat reklam kuşaklarının arası dolsun. Olaylar izleyicinin aynı anda başka şeyler yaparken de kavrayabileceği hızda gelişmelidir. Dizi dediğin, izlerken fasulye ayıklayabildiğin, internette takılabildiğin ya da örgü örebildiğin şeydir. Mutfağa çay koymaya gidince bir şeyler kaçırılan diziler bünyeye uymaz. Dizide çalışan herkes bunu bilir. Kimse kahramanlık yapmaya kalkmaz. Herkes işine bakar. İşinin bisiklete binmeye benzediğini fark etti. Oyunculuk için doğmuş, kamera karşısındaki her anı hissediyor, rolünü oynamıyor, giyiniyor adeta. Aklıyla değil kalbiyle çalışıyor. Mesleği onun ilk aşkı, en yakın arkadaşı, dert ortağı. Ayrı geçen yıllarda onu unutmaya çalıştı. Kalp denen yalanı bulmak uğruna, hem de kalp denen yalanı bulmak uğruna hem onu hem de kendini heba etti. Ne aptallık. Üçe doğru konağın bahçesine çıkıyor. Dudu'nun giysilerinden ve ruhundan soyunmuş. Kendininkilerini giymiş. Performansı hakkında yönetmen iyi ya da kötü bir yorum yapmadı. Bu iyiye işaret. Demek ki sigarayı hak etti. Çantasından bir tane çıkarıyor, koyuyor dudaklarına. Arkasından gelen Enis uzatıyor çakmağı. Tebrikler. İyi miydi sahiden? Bence gayet iyiydi. Hocan da memnun. Arayıp babama söyleyeceğim. Stare minnetle bakıyor. Adamın bir melek olduğundan artık hiç kuşkusu yok. Teşekkür ederim Enis, her şey için. Yeter ki sen iyi ol. Gerisi nasıl olsa hallolur. Kadın erkek ilişkilerinin yazılı olmayan kurallarına göre o eşiğe vardılar işte. Şimdi birinin diğerini davet etmesi gerek. Yemeğe, kahve içmeye, yürüyüşe. Stare bu konuda eski kafalıdır. İlk adımı erkeğin atması gerektiğine inanır. Zaten kurtan yüzünden sarsılan özgüvenini toparlayabilmiş değil. Peki Enis ne bekliyor? Yoksa evi falan mı? Birden sokakta gördüğü şey dağıtıyor dikkatini. O taksi konağın tam karşısında. Şoförü arabaya yaslanmış, kendisine bakıyor. Yoksa şantaj yapmaya mı geldi? Gece içki içtiğini patronuna söylemekle mi tehdit edecek? Görüşürüz Enis, diyor gülümsemeye çalışıp. Bir şey gerekirse ara. Stare avlunun kapısına yürüyor. Enis kadının halinde bir tuhaflık sezdi ama yönetmen gelip sonraki bölüm hakkında soru bombardımanına tutunca konuyu fazla kafayı yormuyor. Stare çıkıyor kapıdan, kollarını kavuşturup ağır ağır yürüyor. Gidip dikiliyor Devran'ın karşısına. O gelene kadar adam sigarasını attı, duruşunu düzeltti, yüzüne o gülümsemeyi iliştirdi çoktan. Beyaz gömlek, siyah pantolon giymiş. Allah için gün ışığında çok yakışıklı. Ne arıyorsun sen burada? Seni bekliyorum, diyor adam. Stare daha önce böyle gülümseyen bir erkek görmediğini yemin edebilir. Niye? İşin var mı? Sana ne? Boştaysan sana bir şehri gezdireyim istedim. Görmeni istediğim yerler var. Stare makyöz ve kuaförün baktığını fark ediyor. Antenleri açık, dedikodu malzemesi toplamak için dikkatleri pür. Çatlak karı Allah'ın taksicisiyle ne çeviriyor? Kusura bakma, meşgulüm. Ayrım sonu. Sayfa 107.